الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على السلام حي على حي على الفلاح حي على
السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شعری کلام میں فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم şiirlerinden bir tanesinde şöyle diyor Mesih'in geliş zamanıydı yoksa başka birisinin gelmesi gerekmezdi eğer birisi gelmesi gerekiyorsa gelmiş olurdu yine bir küçük yazısında bazı insanların görüşlerine göre ben bir nevi vahiy iddiasında bulundum. Yalan, yanlış vahiy iddiasında bulundum. Esas itibariyle bu Allah-u Teala'nın büyük işiydi. O gökleri ve yeri yaratan Allah-u Teala'nın işiydi. Ve insanların imanı yok olduğunda o zaman benim gibi birinin gelmesi gerekirdi. Ve Allah-u Teala böylece kendi en güzel şeyleri onun vasıtasıyla göstermiş ve böylece Allah-u Teala'nın varlığına insanlar inanmış oldular. Bugün 22 Mart olmasına rağmen 23. Mart'ın 23'ünde cemaat vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam gününü kutlamaktadır. Yarın 23 Mart'tır ve bu referansla ben onun yani vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle kendisini tanıtmamın daha iyi olacağını düşündüm ve onun gerçekliğinin ispatı, onun Allah-u Teala'dan olan yardımı ve zamanın imamı oluşu ve Müslümanları onu kabul etmeye çağırmasına ben bugün bunları ortaya koyacağım ve onları vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi sözleriyle belirteceğim. Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor, hem dünyada hem de göklerde olan felaketler onun gelişinin ifadesi, onun Mesih'in gelişinin ifadesi olarak benim zamanımda bunların birçoğu gerçekleşti. Çok uzun zaman önce Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları oldu ve yıldızlar, kuyruklu yıldızlar da gökyüzünde görüldü ve zelzeleler oldu. Taun ortaya çıktı ve bunun anlamı böyle hastalıkların ortaya çıkmasıyla aynen taun vesaire hastalıkları. Yine Hristiyanlık dininin çok hızla yayıldığı gibi daha önce de belirtilmişti. İnsanlar bana karşı geldiler, çok sert olarak karşı geldiler. Bu önceden verilen bir haberdir ve vaad edilen Mesih Aleyhisselam geldiğinde o reddedilecek, ona yalancı diyecekler. Bütün bunlar gerçekleşti. Bu bilginin dalları burada olup insanları gerçeğe, hidayete yönlendirmektedir ki bu bilgiler de ortadadır. İşte bu kendi gerçekliğini ortaya koymak da bunları belirtmiş ve niçin bunlar ortadayken bunlara dikkat etmiyorsunuz demiştir. Bir yerde ben gerçekleri ve onu takip etmek isteyenlerle ilgili olarak Allah-u Teala onlara altın bir fırsat vermiş ve benim iddiamı kabul etmeleri gerekirdi. Çünkü bu insanlar o felaketlere, muhaliflerin yakalandığı felaketlere yakalanmamışlardır. Onlar bilmektedirler. Hazreti İsa Aleyhisselam vefat etmiştir ve bu Hazreti İsa Aleyhisselam'a inananlar onlar için vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın iddiasına dikkat etmeleri ve düşünmeleri gerekir. Onların Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın ve hadiste de belirtildiği gibi bunlar devamlı olarak söylenenler hiçbir aklı başında olan bir kişi tarafından reddedilemez. Onlar ansızın vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ı bu ümmet için geleceğini, fakat orada bir soru vardır. Biz niçin Mesih olarak onun için kabul edelim? Bu Mesih bu ümmetten olacaktır ve nasıl olabilir, nasıl ispat edilebilir ki onun yaptığı iddia doğrudur? Bunu nasıl ispat edebilirler? Bunun için ortaya koyduğumuz tartışma nedir? Sizin Mesih olduğunuza nasıl inanalım derler? Bunun cevabı diyor Huzur. Bu ülkede, bu kasabada Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in geleceği bahsedilmiştir. Hem Kur'an'da hem de hadiste. Bu özellikle belirtilen ameller Mesih'in geliş zamanını ortaya koymaktadır. Bu felaketler hem gökte hem de yerde olan felaketler Mesih'in gelişinin zamanını göstermektedir. Bu bilgiler ve buluşlar, bu gösterilen bütün bunlar Allah-u Teala bir araya getirmiştir ve bunlar benim ülkemde, benim kasabamda olmuştur. Hatta bunun daha da ilerisinde Allah-u Teala'nın desteği benimle beraberdir. O bir Farsça şiirinde şöyle diyor: bu alametler gökten gelmektedir. Yerlerde ve göklerde olan bu alametler gökten inmektedir ve bu alametler göklerde ve yerlerde görülmüştür. Allah-u Teala'nın talimatıyla İsa Aleyhisselam'ın insanlarıyla ilgili olarak benim ismimde İsa olarak adlandırılmış ve göklerde ve yerde onlar vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gelişini çağırmaktadırlar ve bunun göstergeleri Kur'an-ı Kerim'de aşikardır ve Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Musa Aleyhisselam'a benzemekteydi. Aynen Musa Aleyhisselam'a talimat verildiği gibi, dini talimatlar verildiği gibi ve ona söz verilmişti. Ahir zamanda peygamberlik ortaya çıktığında, son duruma geldiğinde Beni İsrail gruplara ayrılacaktır ve bunlardan bir tanesi müşrik olarak adlandırılacaktır. Öyle ki bazıları diğerlerini kafir olarak adlandıracak ve ondan sonra Allah-u Teala bir halife, dini destekleyen Hazreti İsa'yı yollayacak ve o İsrailoğullarının kaybolan koyunlarını bir araya getirecektir. Ve o bir adil ve hakim olarak gelecekti ve onların arasındaki farklılıklara karar verecekti. Yani baskı altına alan ve alınanlar bir araya getirilecektir. Bu milletleri bir araya getireceklerdir. Ve onların kızgınlıklarını ve düşmanlıklarını giderecektir. Bu söz Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Ve aharine minhum yema yel hakubihim. Hadiste de bundan daha fazla bahsedilmiştir detaylı olarak. Bu ümmet mümkün olduğu kadar parçalanacak, bölünecektir Musevilerin yaptığı gibi. Onlardan her biri birbirlerini yalancı olarak ve kafir olarak adlandıracaklardır. Bütün bunlar kendi düşmanlıklarında ve kızgınlıklarında, birbirlerine olan düşmanlıklarında artacaklardır. Ve birbirlerine kızgınlıklarında, düşmanlıklarında artacaktır düşmanlıkları. Ve o zaman Mesih hakim olarak gelecektir. O geldiğinde o bütün bu düşmanlıkları ve tehlikeleri ortadan kaldıracak ve ondan sonra bu kötülükleri, düşmanlıkları, nefreti, kötü duyguları giderecek der bu çağda. Ve bu çağda koyun ile kurtlar bir araya getirilecektir. Yani baskı altına alınan ve alanlar beraberce olacaklar ve bir din üzerinde birleşeceklerdir. Ve onlar ellerinden geldiği kadar Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaya beraberce çalışacaklardır. Bütün bunlar tarihi çok iyi bilenler de bilmektedirler ki Hazreti İsa Aleyhisselam aynen böyle bir zamanda gelmişti. İsrailoğulları arasında çok büyük bölünmeler olmuştu ve birbirlerine sahtekar, yalancı diyorlardı. Aynen bunun gibi ben de aynı bu zamanda geldim. Müslümanlar arasında farklı farklı bölünmeler vardır. Bunlar en yüce seviyelerine çıkmışlardır. Bir hizip öbür hizbi kafir olarak adlandırmaktadır ve bu bölünmeler zamanında Ümmet-i Muhammediye'nin bir hakime ihtiyacı vardır ve bugünlerde bakınız bu kafirlik fetvası birbirlerinin üzerine atılırlar ve Ahmediye cemaatini de bu nedenle kafir olarak ilan etmektedirler. Kendi fetvaları birbirleriyle ilgili olarak yaptıkları fetvalar da ortadadır ve bu aynen hadiste ve Kur'an'da da belirtildiği gibi İsa Aleyhisselam 13 asır önce Musa Aleyhisselam'dan geldiği gibi 14. asırda aynen ben de yine bu 14. asırda geldim ve bu da görünmektedir ki çok görüşü, ileri görüşlü olanlar ve vahiylerde de belirtildiği gibi şu noktaya gelmişlerdir. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem 14. asırda gelecektir. Allah-u Teala benim adıma Gulam Ahmet ismini vermiştir ve bu kelimelerin mucizevi anlamlarında Gulam Ahmet Kadiani sayısal değerlere göre 13. asır tamamlanmış ve kısaca ve Kur'an'da ve hadiste çok sayısız göstergeler vardır ve vaat edilen Mesih 14. asırda gelecektir ve bu insanların arasındaki farklılıklara barış getirecektir ve onlar tam insanların birbiriyle nefret ettiği zamanda gelecektir. Başka bir ispatı da yine Hususül Hüküm Şeyh İbni Arabi kendi rüyalarından birinde o Hatem'in evliya olacaktır ve ikiz olarak doğacak ve ikizi kız olacak ve ataları Çin'den olacaktır ve Allah-u Teala'nın kaderi bütün bunları doldurmuştur. Ben ikiz olarak doğdum ve benimle birlikte bir kız da doğdu ikiz olarak ve bizim atalarımız Semerkant o zaman Çin'in bir bölümüydü ve o bölüme aittir. Ondan sonra şöyle diyor, ben yazdığım gibi Kur'an-ı Kerim'e göre hiçbir iddia, Allah-u Teala'dan olmayan bir iddia hiçbir şekilde gerçekleşemez. Onlar ancak üç açıdan ispatı olmalıdır gerçekleşmesi için. İlk önce bunlardan bir tanesi açık ifade, onun gerçekliğini ispat etmelidir ve Allah-u Teala'nın kitabına karşı olmamalıdır. İkincisi, zekice tartışmalar onun lehine olmalıdır. Üçüncüsü olarak gökteki alametler onun iddiasını desteklemelidir. Bu üçlü üçgende benim iddiam en güzel şekilde ortaya konulmuştur ve Kur'an-ı Kerim'de de açıkça ifade bulunmaktadır. Bu takva sahibi olan insanlara verilmiştir. Gerçekten gerçeği arayanlardır bu. Yoksa yaratılışta inatçı olanlara değil. yaratılış olarak gerçeği arayanlara açıkça gösterilmiştir ki benim iddiama göre onun kalbi tamamen tatmin olmuştur. Hatta Mesih'in gelişiyle ilgili olarak hem Musa Aleyhisselam'ın Mesih'inin gelişi ve Muhammed'in Mesih'inin gelişiyle ilgili olarak farklılıklar tabii ki ortadadır. Buhari'ye göre farklı farklı bab nüzulü İsa'nın gelişi, Kitab-ül Enbiya'da da bunlar zikredilmiştir. İki Mesih'in görünüşü, görüntüsü Muhammed'in ve İsrailoğullarının Mesih'inin görünüşünde ifadeler oradadır. Bu hadiste Mesih'le ilgili olarak bulunan hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu Hulya'da tevaf ederken görmüştü ve onun görünüşü burada da zikredilmiştir. O buğday renkli, saçı uzun idi, düz idi ve kıvırcık değildi. Gerçek Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın görüntüsü de kırmızımsı idi ve saçları kıvırcıktı. Buhari'de birçok yerlerde de belirtildiği gibi gelecek olan kişinin buğday tenli ve saçının düzgün olduğunu, düz olduğunu belirtmiş ve İsa Aleyhisselam'ın da cildinin kırmızımsı ve saçının kıvırcık olduğu söylenmiştir. Açıkça Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelecek olan Mesih'in farklı olacaktır ve o imam-ı kümmünküm sizin aranızdan bir imam olacaktır demiştir ve Hazreti İsa ise farklı bir insan olarak açıklanmıştır. Bazı benzerliklerinden dolayı Hazreti İsa'nın ismi her ikisine de verilmiştir. Ve o başka bir şey daha vardır burada düşünülmesi gereken. O da Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nerede Mesih Aleyhisselam'la ilgili olarak belirtmişse o sadece onun renginden veya şeklinden bahsetmekle kalmayıp onunla ilgili olarak Daccal'dan da bahsetmiştir sık sık. Hazreti İsa ve Beni İsrail zikredildiğinde orada Daccal'dan bahsedilmemiştir. Bu da göstermektedir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde İsa bin Meryem iki idi. Bunlardan bir tanesi buğday renkli düz saçlı ve onunla birlikte Deccal olacaktı. Diğeri ise kırmızı tenli ve kıvırcık saçlı Beni İsrail'dendi. Orada Deccal yoktu. Bu nokta not edilmeye değerdir. Hazreti İsa Aleyhisselam Suriye'dendi ve Suriyelilere buğday renkli diyemezsiniz. Fakat Hintli olanlara Adem buğday renkli. Bu da ortaya koymaktadır ki buğday renkli Mesih'in geldiğinde hiç şüphesiz Suriyeli değil Hindistanlı olacaktır. Hintli olacaktır ve bu da Hristiyanlığın tarihi de göstermektedir ki Hazreti İsa Aleyhisselam buğday renkli değildi. Fakat Suriyeliler gibi kırmızımsıydı. Fakat gelecek olan Mesih'in şekli Hristiyanların belirttiği gibi, hadiste de belirttiği gibi değildi. Ve şöyle diyor, bu çağın mollaları eğer dürüst olarak buna göre dikkat etseler ve düşünseler gelecek olan müceddet 14. asrın müceddidi haçları kıracaktır ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yapacağı görev de aynı idi. Bunun anlamı 14. asrın müceddidi vaat edilen Mesih Aleyhisselam olmalıdır. Ve eğer bu zamanda bütün bu suçlar, içkiler, içki içmek, zina vesaire çok geniş olarak yayılmıştır. Daha birçok kötülükler vardır ki içkinin ve zinanın yanında bunlar çok geniş olarak yayılmıştır. İnsanlar bunun üzerinde düşündüğünde bunun nedeninin bu talimatlar olup esas itibariyle amaçları bir kişinin kanının başka insanların günahına yeterdir. Bu kötülükler öylesine yayıldığında insanlar Hazreti İsa'nın kurtuluş, bizi kurtaracağından dolayı bunlar kendi günahlarından dolayı hesaba çekilmeyeceklerdir ve bütün bunların dolayı böyle suçlar işlemekte ve bu suçta ileriye gitmişler bütün bu batı ülkeleri ve ayrıca bunlar çok kötü ve çok çabuk olarak yayılmaktadır. Kendi komşuluklarında, kendi bu insanlarla karışmasının nedeniyle her milletin bu kötülüklerde ve özgürlükte ileriye gitmişlerdir. Sadece Avrupalılar değil, televizyonlarda ve medyada bütün özgürlük kavramı yayılmakta ve bunlar her türlü sınırların ve terbiyesizliklerin sınırlarını aşmaktadırlar ve bütün bunlar hastalıklar yaymakta ve bazı virüsler de yayılmaktadır ve hiçbir zaman bütün bu kötülüklerin, felaketlerin kendi kötülüklerinden dolayı geldiğini düşünmemektedirler. Bundan dolayı Allah-u Teala'nın sevgisi bir tarafa atılmıştır ve Allah-u Teala'nın yüceliği kendi kalplerinden yok olmuştur. Bu gelen felaketler esas itibariyle çok üzerinde düşünülmesi gerekir ve insanların dikkatlerini duaya çevirmesi ve bu noktaları düşünmesi gerekir. O şöyle diyor, İsa Aleyhisselam'ın onları kurtaracağını düşünerek batı insanları kötülüklere gitmişler, içkiye, zinaya gitmişler ve aynı şekilde diğer insanları da günaha sokan davranışlarda bulunmuşlardır. Bu aynen yayılan bir hastalığa benzemektedir. Eğer bu insanlar aşırılığa gitmeseler bile belli derecede insanlar etkilenecektir. Onların yanında bulunan insanlar da etkilenecektir bir yerde. Allah-u Teala'nın rahmeti ve insanlara acımasından dolayı onun bu haccın kötü etkisinin ve İsa Aleyhisselam'ın onları kurtaracağı düşüncesi onlardan gidilmelidir. 14. asrın başında bu felaketler son derece ileriye gitmiştir ve bu zorluklar en yüce seviyeye ulaşmışlardır. Allah-u Teala'nın lütfu Müceddid'in 14. asırdaki Müceddid'in gelmesi ve bu hacı kırması gerekir demişti ve Allah-u Teala'nın arzusuyla hangi hastalıklar varsa esas itibariyle bu bütün bu felaketler oradadır. Yani eğer hacın kırılması Mesih'in görevi ise Müceddid'in 14. asırın Müceddid'inin de görevi haçları kırmaktır. Bu haçların kırılmasıyla ilgili olarak nasıl ve hangi anlamda haçları kıracaktır fikri sorusu gelir insanın aklına. Mesih nasıl haçları kıracaktır? Bunu savaşarak mı yapacaktır? Muhaliflerin, mollalara inandığı gibi yoksa başka bir yolla mı olacaktır? Bunun cevabı Allah-u Teala bu mollalara rahmet eylesin. Onlar kesinlikle bu inançta yanlıştırlar. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın makamı öyle savaş açmak değildir. Onun makamı zekice tartışmalarla ve ilahi alametlerle ve dualarla o bütün bu sınavları ortadan kaldırmaktır. Bu onunla ilgili olarak 3 referans verilmiştir ve bu bunlarda öyle büyük bir güç vardır ve hiç kimse onlarla yarışamaz. Sonuç olarak haç kırılacak ve herkes aynı görüşte olan insanlar bu meseleyi araştıracaklar ve onlar bu haccın büyüklüğünü kaybedecekler ve onun etkisi kendilerinden yok olacak ve Allah Teala'nın vahdaniyeti kabul edilecek ve gözleri açılacaktır. Bu yavaş yavaş olacaktır. Çünkü bütün Allah Teala'nın davranışları yavaş yavaş olacaktır ve bizim bazıları bunlar bizim hayatımızda, bazıları ise bizim ölümümüzden sonra olacaktır. İslam yavaş yavaş yayılacak ve bu aynı yolda olmuş olacaktır. Bugün de olduğu gibi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inananların sorumlulukları bu amaçları yerine getirmek için kendilerini bununla meşgul etmeli ve Allah-u Teala'nın vahdaniyetini dünyaya yerleştirmelidir. Ve sonra şöyle diyor, unutmayınız ki kendi hakem ve adel oluşuyla ilgili olarak o hakimdir. Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle ilgili olarak onun ismi peygamber, müceddet, hepsi, bütün bu isimler ona dahil edilmiştir. Bu amaçlar için atanmayanlar belki veli abdal olabilirler ama bu zamanın imamı olarak adlandırılamazlar. Şimdi burada bir soru vardır. Bu çağın imamı kimdir? Kimi takip edecektir? Bütün Müslümanlar için, ister onlar vahiy alsınlar veya rüya görsünler, bu insanı takip etmelidirler. Bütün insanların veya vahiy alanlar veya rüya görenler bu kişiyi takip etmelidir. Huzur, ben açıkça ilan ediyorum ki Allah-u Teala'nın lütfuyla bu çağın imamı bu bendenizim diyor ve bütün iddiaları benim lehimde gerçekleştirmiştir. Ben bu yeni asırın başında geldim ve bütün bunlardan bahsederek ben öyle bir zamanda geldim ki İslam'ın imanı birçok yalanlarla, yanlışlarla dolmuştu. Hiçbir inanç bundan ayrı değildi. Mesih'in gelişiyle ilgili olarak yanlış fikirler yayılmıştı ve bazı insanlar Hazreti İsa'nın canlı olduğuna, bazıları onun fiziki olarak gelişinden, bazıları ise onun benzetme olarak gelişinden, bazıları onun Mekke'de, bazıları Şam'da, bazıları Beyt-i Makdes'te ortaya çıkacağından, bazıları ise belki de o Hindistan'dan gelecektir. Bütün bu farklı farklı fikirler ortadadır ve bütün ifadeler oradadır. Bütün bunlar bir kesin olarak karar verecek olan birinin ihtiyacı vardır. İşte o benim. Ben haccı kırmaya, insanlar arasındaki farklılıkları gidermeye geldim. Bu iki şey esas itibariyle benim gelmemi gerektirir. Yoksa benim için ben başka bir tartışmayı ortaya koymam gerekmez. Çünkü bu zamanın ihtiyacı kendisi bunu ortaya koymaktadır ki bu benim gerçekliğim için yeterlidir. Hala Allah-u Teala benim lehime ve gerçek oluşuma o kadar büyük deliller göndermektedir ki bu anlaşmazlıkların karara bağlanması, ölümle hayat hakkındaki sorularla ilgili olarak karar verecek olan benim ve Hazreti İsa'nın ölümüyle ilgili olarak açıklananlar doğrudur ve başkaları yanlıştır. Buradaki hakim olmakla ben karar verdim ve nüzulün anlamı bu kişide gereklidir ki Hazreti Mesih metaforik olarak gelmesi gerekirdi. Hiç şüphesiz bu insanlar bunun gerçek nüzul kelimesini anlayamamışlardır. Bir yerde onlar doğrudur. Belki metaforik olarak gelecektir. Fakat onun gelişinin şekli farklıdır. Yolu farklıdır. Ve Hazreti İsa'nın ölümüyle ilgili olarak Murtezela ve Malik, İmam Malik arasındaki farklılıklarda onların ifadesi doğrudur. Çünkü bu felamma tefafeteni ifadesi açıkça ortaya koymaktadır ki Hristiyanlar Hz. İsa'nın ölümünden önce çöküntüye uğramışlardı ve şimdi eğer bir kişi benim kararımı kabul etmezse o zaman o beni hakim olarak atayana karşı gelecektir. Benim hakim olarak olmamın ispatı o zaman hakimin gelmesi gereken zaman oradadır. Bununla hakemle olan bağlantısında Hristiyanlar oradaydı ve o alametler hem dünyevi hem de ilahi alametler hala oradadır. Ve yerler ve gökler bu alametleri göstermektedir. Gözleri kapanmayan insanlar ne şanslıdır. Allah-u Teala Müslüman ümmetin gözlerini açsın der. Daha sonra şöyle buyurur. Benim muhaliflerim kalplerini açsınlar. Eğer ben gerçekten o vaad edilenmesi isem, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de belirttiği gibi, o onun bir eli olacaktır. Ve onun ismi Hakem ve Adel ve Halifetullah olacaktır. Böyle olunca burada bir noktayı dışarıda bıraktım diyor Huzur. Bunu da ilave edeyim. Bunu dikkatle düşününüz ve sabırla düşününüz. Sizin böyle bir iddiaya yaptığınız muamele doğru mudur? Ben daha fazla söylemek istemiyorum. Çünkü benim iddiam göklerde karar verilmiştir. Ben eğer aynı kişi isem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ağzından çıktığı bu kelimelerle, eğer ben aynı kişi isem o Allah-u Teala'ya karşı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı işlenen bir günahtır. O insanlar tarafından lanete uğrayacaktır. Sizin böyle bir zararı bana vermeniz, zaten yaptığınız zararı tekrar vermeniz gerekmez. Bu önceden verilen haberin gerçekleşmesi gerekirdi ve bütün bunlar sizin kitaplarınızda yazılır ve siz bunu kendi dillerinizle okumaktasınız ve siz sonra karar vermektesiniz kafirlikle ilgili olarak. Orada yazılı olan insanlar Mesih'e karşı geleceklerdir. İşte bu insanlar sizsiniz bugünlerde. Benim iddiamın Mesih olma iddiam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi o sizin imamınız ve halifeniz olacaktır demiştir. Allah-u Teala'nın ve onun peygamberinin selamı üzerine olsun. Gelecek olan hakemen adelen bütün dünya için her meselede adaletle karar verecektir. Bütün benim iddiamı gördükten sonra ve gerçekliğimi ortaya koyduktan sonra siz hala bana kötü sözler ve küfürler savurmaktasınız ve orada ilahi alametler yok mudur ortada? Benim gerçekliğim ortada değil midir? Huzur hadislerde ve ayeti kerimeler buna şahit değil midir? Hala benim gelişimle ilgili olarak şüphe içindesiniz. Orada samimiyetle ve alçak gönüllülükle gelin bu noktayı açıklayalım. Huzur, ben birçok kereler söyledim, gelin ve bu şüpheleriniz giderilsin. Fakat hiç kimse gelmedi. Ben herkese bu karar için çağırdım fakat hiç kimse benim çağrımı kabul etmedi. Ben istihare edin, Allah-u Teala'dan hidayet isteyin, ağlayın dedim fakat bu konuyla ilgili olarak hiçbir şey yapmadı ve hiçbiriniz bu inançsızlıktan ayrılmadınız ve Allah-u Teala bu dünyaya bir uyarıcı geldi fakat insanlar onu reddettiler fakat Allah-u Teala onu kabul edecektir ve onun gerçekliği yerleşecektir. Gerçek olan bir kişiyi Allah-u Teala tahrip edebilir mi? Allah-u Teala tarafından gelen bir kişiyi Allah-u Teala tahrip edebilir mi? Ey insanlar, Allah-u Teala ile savaşmayınız. Allah-u Teala sizin hidayetiniz için bu işi, bu kişiyi getirmiştir. Bununla savaşmayınız. Siz her şeye karşı savaşabilirsiniz ama Allah-u Teala'ya karşı savaşamazsınız. Onun için sizin için hiçbir şey yapmanız gerekmez de eğer o yanlış birisi, yalan birisi olsaydı Allah-u Teala onu yok edecekti. Gökten ve yerden olan ilahi alametler oradadır. Ey şanssız olan insanlar, bakınız bu ne talihsiz bir zamandır. İnsanlar İslamiyet'i reddetmişler ve peygamberleri reddetmişlerdir. O zaman Allah-u Teala harekete geçmesin mi? O zaman yakındır. Her yerden enel mecud kelimesini duyacaksınız. Allah-u Teala Müslümanların gözlerini açsınlar ve bu sesi dinlesinler. Huzur, bundan sonra diyor, size çok üzücü bir haber vermek istiyorum. Bu haber Chaudhry Mubarak Müslüddin sahibin vefatıyla ilgilidir. O Tahrik-i Cedid'de çalışıyordu. Bugünlerde vekili talim idi. Ahmediyet'in çok eski bir vefakar çalışanıydı. 16 Mart'ta vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 89 yaşındaydı. 1934'te doğdu. Sufi Gulam Sufi sahip Vadidler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabesiydi. Babası ve ailesi Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabelerinin 313'ü arasındaydı büyük babası. 1895 yılında biat etmişti. Pakistan'la Hindistan'ın ayrılışından sonra Kadiyan'a gitmiş ve oradaki dervişler arasında katılmıştı ve orada vefat edip Beşikli Makbara'ya gömülmüştü büyük babası. Chaudhry Gulam Muhammed sahip, Sufi Muhammed Gulam sahip, Sufi sahip Vakfı Zindagi'ydi büyük babası. Bütün cemaate çalışmıştı. Öğretmendi Talib-i İslam Kolej'de. Beytülmal'da Nazir-i Ala Sani ikinci halife zamanında ve farklı farklı görevler almıştı. Müslüddin sahip
18 Jun 1940'ko
ailesi Gujarat'tan idi. 1949'da anne ve babası onu vakıf olarak adamıştı. 1950 yılında kendisi hayatını vakfetti. 1949 yılında ortaokuldan sonra ikinci Halife Hazretleri 8 kişiye mülakat yaparak sınava girmelerini istemişti. O da sınavı kazananlar arasındaydı. Daha sonra bazıları yüksek eğitime girdiler. Talim-i İslam High School'da 9. sınıfa kadar öğrenci oldu. Çin Yurt'ta birinciliği aldı Metrikuleş'te. BSc Talim-i İslam Kolej'de Lahor'da 1956'da master yaptı matematikte. MSc ve Vakfı Zindagi olarak ve Kalet-i Divan'a geldi 1956'da Tahrik-i Cedid ve birkaç ay sonra Vakarat-ı Mal ve Asya Afrika Birliği'nde gençlik grubuna gönderildi. Tahrik-i Cedid'de 1964'te Vakal-ı Mal Sani de orada 72 yılına kadar çalıştı. 2001 yılına kadar Vekalat-ı Mal Sani olarak görev yaptı. 2001 yılından ölümüne kadar Vekalat-ı Talim idi. Bundan başka farklı farklı ofislerde, komitelerde, boardlarda çalıştı. Karpazdaz üyesiydi. Güzel fikirleri olan Allah-u Teala'nın lütfuyla iyi çalışan, iyi fikirleri olan ve iyi fikir veren bir kişiydi. Her komitede üyeydi ve devamlı olarak katılırdı ve devamlı meselelerin detayına inerdi. Çok büyük bir bağlılıkla, hilafete bağlılıkla çalışırdı. Kur'an-ı Kerim'in bir bölümünü ezberlemişti ve çok güzel okurdu. Birçok kereler calsalarda veya şuralarda okurdu. 57 yıldır cemaate hizmet etmekteydi ve tali organizasyonlarda, Hudam-ı Ahmediyet'te farklı farklı bölümlerde çalıştı. Hanımı da Vadediler Mesih Salatü Vesselam'ın sahabelerinden birinin torunu idi. Karadan Gulam Resul sahabenin ailesindendi. Babası Karadan'dı. Üç oğlu ve iki kızı vardı. Hanıma şöyle diyor, bazı insanlar eve iş yapmak için gelmişlerdi ve onlar herhangi bir şekilde cemaatin aleyhine konuşurlarsa derhal onları çok sert olarak durdururdu. Hanımı Lajna İmamullah Başkanı'ydı. Ne zaman işime gitmek istersem, cemaat işine, hiçbir zaman beni durdurmamıştı. Ve şöyle derdi bana, sen git, cemaat görevini yap, ben kendi yemeğimi hazırlarım diyordu. Oğlu şöyle yazıyor, Bangladeş'e gönderildiğinde babam, onun kalbi çok iyi durumda değildi. Problem vardı ve nefes alamıyordu. Ve ben ona telefon ettim babama ve lütfen sen geri gel dedim ona. O dedi ki, halife, zamanın halifesi bana nerede kalmamı istiyorsa ben orada kalacağım. Ne zaman önemli bir şey varsa ancak halifeden isterim. Başka bir oğlu da hafızdır. Şöyle diyor, babam ma emanet verilirdi değişik kişilerden. O onu farklı farklı ödemelerin hesabını tutar ve onlara adına ödemeleri yapardı babam. Başka bir oğlu da herhangi bir şekilde evde bir konu tartışıldığında bir müddet o ben zamanın halifesine bu konuyla ilgili yazdım ve onun hidayetini ve onun yol göstermesini, tavsiyesini istedim. Her meselede halifeden tavsiye isterdi ve şöyle derdi, vakfi zindagi hiçbir şekilde cemaatten bir şey istememelidir. Vakfi zindagilerin şimdi farklı farklı durumları vardır. Bizim için o zaman da bir şart vardı ki bir şey istemememiz gerekirdi. Hiçbir şekilde istemememiz gerekirdi. Onun çocukları hiçbir şekilde bizimle ilgili olarak onun vakfı zindagi veya hayatını adamasından dolayı bizim istediğimiz bir şeyi veya bize alamadığı bir şey hiçbir şekilde yoktu. Onun babası da hayatını vakfetmişti ve o babasının tek oğluydu. Onu vakfetmişlerdi hayatını. Ve hiçbir şekilde para azlığından şikayette bulunmamıştı. Hazreti Sufi Gulam Muhammed sahibin babası da hayatını vakfetmişti. O öğretmenlikten emekli olduğunda ikinci halife hazretlerine yazı yazarak ben vakfı zindekiyim. Ben ne iş yapayım, bana bir iş verin cemaatle ilgili olarak dedi. Uzun süre cevap almayınca o yurttan bir miktar para alırdı. Babası yeterince para kazanamadığı için o yurttan gelerek ailenin masraflarını ödedi. Ve büyük bir zorlukla ödedi. Fakat bir müddet sonra kendi durumları daha iyiye gitti. Yine başka bir olayda şöyle bahsediyor. Bir görev için Pakistan'da İslamabad'a gitmiştik. Ve orada uzun süre göremediğim, uzun süre karşılaşmadığımız bir arkadaşımla karşılaştım ve o bana şimdi naib vekülü mal oldun. Ne çeşit maaş alıyorsun, ne kadar maaş alıyorsun dedi. Sizin geliriniz fazla olmalıdır. Ben ona cevap, ne alıyorsam bunda öyle bir bereket ve nimet vardır ki, hükümette bakan seviyesinde çalışanların aldığı paralarda bu nimet ve bereket yoktur dedim. Ve sabahleyin kalktığında yine bir iş için gidiyorduk ve arkadaşı burada dur bir taksi kiralayalım. Hayır dedi, taksiyi bekleyeceğine yürüyelim dedi. Ve yürürken bir bayraklı bir araba durdu önümüzde. Bayrak vardı ve bir resmi görevli dışarıya çıkarak Müslüddin sahibe bakanlığa mı gitmek istiyorsunuz dedi. Evet dedi. Bu araba bir generalin arabasıdır. Buyurun biz oraya kadar gidiyoruz. Ve hiç kimse onlara bir şey sormadan arkadaşına bak görüyor musun, eğer taksi almış olsaydık bu kadar para harcayacaktık. Bayraklı araba durdu. Hiç beni tanımıyor ve bizi ta oraya kadar getirdi. Kapı açıldı bize. Hiç bize sormadılar kim olduğumuzu. Direkt olarak bakanlığa gittik. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetlerdir ve o hayatını bağışlayanlara verir bu nimetleri. Dördüncü Halife Hazretleri hutbelerinden birisinde onun gördüğü bir rüyadan bahsetti. Ben diyor, biz bir turist arabasındaydık. Arkadaşımla beraber orada beraberce seyahat ediyorduk. Bir nehri geçecektik. Fakat yolculuğu hatırlayamıyorum ama bir yerde durduk ve daha ileriye geçemiyorduk. O nedenle yolcular dışarıya çıktılar ve yürümeye başladılar. Ben de aşağıya indim ve başka insanlar da aşağıya indiler arabadan ve başka kişileri hatırlamıyorum. Mübarek Müslüm sahibi hatırlıyorum. Hayatını bağışlayan, Tahrik-i Cedid'de çalışan. Yapacak başka bir şey yoktu. Ve bu kanala atlayalım da orada biraz yıkanalım diye düşündüm. Ve bir müddet yüzdük. Fakat Müslüddin sahip benim biraz önümdeydi ve hadi gidelim de şu nehri geçelim dedik. Ve orada çok derindi ve çünkü Sind nehrinde sel olmuştu ve su çok güçlü akıyordu. Acaba bu nehri geçebilir miyiz diye düşündüm. Müslüman abiye evet evet geçeriz dedi. Ve ben hayret ettim. Ben o kadar iyi bir yüzücü değildim ama güç kazandım yüzmek için. Birkaç dakika sonra arkama döndüğümde o nehrin kenarı çok uzakta kalmıştı ve hayret ediciydi. Mübarek Müslüman sahip benim ben onun önündeydim ama ilk önce oraya varacağım, sonra gelecek diye düşündüm. Fakat oradan nasıl dışarıya çıkabilir ve tekrar geriye nasıl dönebiliriz diye düşünüyordum. Bu benim rüyamın sonuydu diye söylüyor. Ve genel olarak insanlar bu rüyadan sonra hatırlamazlar rüyalarını. Fakat öyle rüyadan sonra öyle bir his geldi ki içime, Allah-u Teala bu millete gidilecek yeri gösteriyordu. Bu rüyanın bir bölümü tam aşikar değildi ama insanlar hala oradaydı ve aklımda bir duygu vardı ki bu bir uyarı değildi aslında. Bilakis iyi bir rüyaydı. nehrin dalgalarına rağmen biz orayı geçmiştik. Ve bu nimetlerle dolu bir rüya idi. Ve o kişinin ismi de Müslihiddin'di. İyi bir cemaatin iyi bir kişisiydi ve konu böyle idi. O dualarla dolu bir kişiydi. Taaccüd namazı kılardı. Fakir insanlara göz kulak olurdu. Ve ofisten bir kişi bana yazıyor ki fakir insanlara Ramazan ayında hep erzak dağıtırdı, yiyecek verirdi. Herhangi bir kişi bilmezdi kim tarafından geldiğini. Prensip sahibi bir kişiydi ve alçak gönüllüydü. Fakir insanlara göz kulak olurdu. Çocukları halleri vakitleri çok iyi ve iyi olarak hayatlarını sürdürmektedirler. Müslihiddin sahibinde iyi karakteri ve iyi davranışlarını çocukları da devam ettirmelidir. Kızlarından birisi doktor olmak istiyordu. Fakat 4. Halife Hazretleri hanımlar doktor olunca bazen çok zorluklar ortaya çıkar dedi. Bunu zikredinde hemen bu fikirden vazgeçtiler. Fakat kızı Kanada'ya gittiğinde PhD doktorasını vererek doktor oldu. Belli şeyler vardır ki sade olan şeyler, basit olan şeyler. Bazen insanlar burada çocuklara verilen child benefit dedikleri çocuklara verilen bir para vardır. Bu konuyla ilgili olarak karı ile koca arasında anlaşmazlıklar olabilir. Ben burs kazandığımda babam bana bu burs senin çalışmalarından dolayı, gayretlerinden dolayıdır. Sizin eğitiminizin masrafını olduğu gibi size vereceğim. Bu tamamen size aittir. Bu demek değildir ki şimdi çocuklar bu iddiada bulunsunlar. Gerçek amaç ne için, hangi amaçla verilmişse bu para, o amaç için kullanılmalıdır. 1985 yılında kalbinden rahatsızdı ve öyle bir durumda idi ki sanki o hayatının sonuna gelmişti. Fakat Allah-u Teala onu bu durumdan dışarıya çıkarttı. Ölümün pençesinden kurtardı. Ben seminerlerde de onun durumundan bahsederdim. Bu bir alamettir. Doktorlar daima bu mucizevi bir şekilde kurtuldu demekteydiler. Bangladeş'e gittiğinde söylediğim gibi diyoruz. Ben çok üzülüyordum çünkü ben göndermiştim onu. Onun rahatsız olmasına rağmen elhamdülillah geri geldi. Sadece geri gelmekle kalmayıp daha ondan sonra birçok yıllar yaşadı. Sadece bu onun hayatı hayatta kalmakla kalmayıp çok aktif bir hayat geçirdi ondan sonra. Mürebbi silsileden bir kişi Abdurrahman sahip şöyle diyor. Cami-i Ahmediye'de onun konuşması vardı. Mesih Maud'la ilgili olarak 20 Mart'ta konuşuyordu. Bu nedenle konuşma yapıyordu. Okul müdürü de bundan bahsediyordu. Bir şekilde ben bütün gün konuşmamı hazırlıyorum. Fakat bu sefer hastanedeyim ve artık konuşma yapamayacağım diyordu. Ve o son derece bu verilen görevlerle ilgili olarak çok dikkatliydi. Ben onunla beraber vakaleti malda 8 yıl beraberce çalıştım. Çok iyi bütçe hazırlardı ve bazen gece 11-12'lere kadar çalışırdı ve O bunları başkalarına bırakmazdı ve başka insanlarla beraber oturur ve işi bitirdi. Çok bağlılıkla çalışırdı. Nazir-i Ala olduğumda o benim altımda çalışıyordu ve hilafetten sonra onun bağlılığı daha da arttı ve Allah-u Teala onun makamını yükselsin ve onun çocuklarına da ve nesillerine de daima
نمازوں کے بعد میں جن کا جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر